Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumme salli ve sellim ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bi adedi zerratil kainat ve mürekkebatiha ve tesbihatiha ve tekbiratiha amin. Esselamu ala men ittaba'al huda ve'l melamu ala men ittaba'al hava. 22. nükte. Bu parça çok kıymetlidir. Ta ikinci nükteye kadar herkese faydası var. Eskişehir hapishanesinde suyu ahlaktan değil, belki sıkıntıdan gelen nahoş bazı haller münasebetiyle, ahlaka dair bir nükte ile meşhur bir ayetin mestur kalmış bir nüktesine dairdir. 28. lem'a, 28 tane nükteden ibaret. Bazı yerleri Osmanlıca tefsir lemalarında kalmış, bazı yerleri de Latince'ye çevrilmiş ve yayınlanmış. Bunların da bazılarına baktığımız vakit, üstadımız okunması için, yaşanması için yazmıştır elbette, telif etmiştir. Bunlar da Osmanlıca'da kaldığı için çoğu kez okunmuyor böyle toplu derslerde. Ama bunları da inşallah yavaş yavaş okumaya gayret edeceğiz. Cenab-ı Hak istifade etmeyi nasip eylesin. Bu 28. lem'anın 22. nüktesi iki nükteden ibaret. Bir tanesi ahlaka dair ve insanların yaptıkları iyilikler ve kötülükler hemen, muaccel karşılığını bulduğunu üstadımız bazı örnekler vererek izah ediyor, açıklıyor. İkinci nüktesi ise meşhur bir ayetin, mestur kalmış, gizli kalmış bir nüktesi izah ediliyor. Ona bugün vaktimiz yetmeyeceğinden dolayı onu ileriki derslerde inşallah okumaya gayret edeceğiz. Allah izin verirse. Birinci nükte. Cenab-ı Hak kemal-i kereminden ve merhametinden ve adaletinden iyilik içinde muaccel bir mükafat, peşin bir mükafat ve fenalıklar içinde muaccel bir mücazat derc etmiştir. Hasenatın içinde ahiretin sevabını andıracak manevi lezzetler, seyyiatın kötülüklerin içinde ahiretin azabını ihsas edecek manevi cezalar derc etmiştir. Mesela, müminler mabeninde muhabbet, ehli iman için güzel bir hasenedir. O hasene içinde ahiretin maddi sevabını andıracak manevi bir lezzet, bir zevk, bir inşirah-ı kalp derc edilmiştir. Herkes kalbine müracaat etse bu zevki hisseder. Mesela müminler mabeyninde arasında husumet ve adavet, düşmanlık bir seyyedir. Allah'ın razı olmadığı bir fiildir. O seyye içinde kalp ve ruhu sıkıntılarla boğacak bir azab-ı vicdaniyi âli cenab ruhlara hissettirir. Ben kendim belki 100 defadan fazla tecrübe etmişim ki, bir mümin kardeşe adavetin vaktinde düşmanlık hissini çalıştırdığım vakitte, düşmanlık beslediğim vakitinde, o adavetten öyle bir azap çekiyordum, şüphe bırakmıyordu ki bu seyyieme muaccel peşin bir cezadır, çektiriliyor. Bu dersin ana teması şu. Bir insan ne ederse kendine eder. Ne çekerse de yaptığından çekiyor. Kötülük yaparsa karşılığı kötülüktür. İyilik yaparsa karşılığı iyiliktir. İyilik yaptığı vakit peşin bir güzellik Allah ona nasip ettiği gibi, kötülük yaptığı vakitte de peşin bir cezayı Allah ona veriyor. Bunu da Cenab-ı Hak kemal-i kereminden yapıyor. Kemal-i merhametinden yapıyor. Kemal-i adaletinden yapıyor. İzah etmeye çalışacağız inşallah. Bir de bunların eğer iyilikse ve dünyada da zayi etmemişse karşılığı ahirette cennettir. Kötülük yapmışsa ve tevbe etmemişse, istiğfar etmemişse ve bunu silmemişse karşılığı ahirette mücessem bir cehennemdir. Ama dünyada iki fiilinde karşılığını peşin olarak, muaccel olarak Allah insana verir. Aramızda zannetmiyorum ki hiçbir insan yoktur ki şunu tarihinde, hayatında dememiş olsun. Bu adam böyle yaptığı için başına böyle bir şey geldi diye. Hepimiz cüz-i külli. Ya kendimiz için hissetmişiz, söylemişiz. Ya çevremizdeki herhangi bir insan için bunu muhakkak söylemişizdir ya da duymuşuzdur. Yani bu hatayı yaptığı için, bu yanlışı yaptığı için başına da böyle bir musibet geldi diye bunu muhakkak söylüyoruz. Üç tane nazar var malumunuz. Başımıza bir hadise geldiği vakit, bir musibet geldiği vakit, herhangi bir zulme ya da yanlış bir fiile maruz kaldığımız vakit, bir nazar cahilane nazardır. Bu da sebep, zahiri sebeplere bakıyor. Sebeplere bakıyor. Yani bu adam bana böyle bir zulmü oldu, bana böyle bir yanlış fiili oldu, bana şöyle söyledi, bana böyle dedi diye. Ya da beni zulmen hapse attılar gibi. Bu zahiri nazardır. Bu cahilane nazardır, sebeplere takılır. Bir de avam nazar var. Kaderimde olduğu için ben bunu çekiyorum diyor. Allah yazdığı için de ben de razıyım diyor. Bu da güzel bir mertebe olmakla beraber avam nazardır diyor Üstadımız Kader Risalesi'nde 26. sözde. Yani Allah bunu bana yazdığı için biz de bunu çekiyoruz. Bir de muhakkik ve müdakkik nazar var. Kur'an'dan istifade eden nazar var ki bu da en yüksek nazardır. Ben nerede bir hata yaptım da, kadere hangi fiilimle fetva verdirdim de bu başıma geldi diyen bir nazardır ki en doğru bakış açısı budur. Dolayısıyla bugünkü dersimizin özeti bu. Üstad Bediüzzaman Hazretlerine soruyorlar. Manevi bir aleme girmiş 1919'da Rumi 1335 senesi. Birinci Dünya Savaşı bitmiş. Alem-i İslam onunla fiili bir şekilde bitmiş. Osmanlı fiili bir şekilde bitmiş. Ve Üstad Bediüzzaman Hazretlerini asrın vekili sıfatıyla o manevi aleme çağırıyorlar. Manevi alemde kim var? Üstadımızın anlattığına göre emsani dünyada görmediğim selef-i salihinden zatlar var. Peki ne yapmak üzere toplanmışlar? Alem-i İslam'ın mukadderatını konuşacaklar. Alem-i İslam bu duruma niye düştü? Bundan sonra ne olacak diye bunu müzakere etmek, müşavere etmek ve bunu konuşmak üzere toplanmış manevi bir meclistir. Emsani dünyada görmediğim selef-i salihinden, geçmiş asırlarda yaşamış zatlardan teşekkül etmiş bir meclisi meşveret. Üstad Hazretlerine diyorlar ki, ey helaket ve felaket asrın adamı, senin de reyin var, fikrini beyan et. Üstadımız da diyor ki, sorun cevap vereyim. Onlar soruyorlar, üstadımız cevap veriyor. Soru şu, başınıza gelen şu açlık, şu zayiat-ı maliye, şu meşakkat-ı bedeniye nedendir? Bedeni bir meşakkat çektiniz, cepheden cepheye koşturuldunuz. Şu kadar eza, şu kadar cefa. Bir de aç kaldınız. Dağlarda yiyecek ot bile kalmadı. Hepsini bitirdiniz. Açlıktan perişan oldunuz. Bir de malınız zayi oldu. Bunun sebebi nedir? Zahiri sebebe göre hain olan, zalim olan İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar, işgal kuvvetleri, ülkemizi bu manada paramparça etmek üzere sırtlanlar gibi saldırdılar. Biz de bu hale düştük. Zahiri sebep budur. Avami nazar, kader yazdığı için biz de böyle bir musibeti mecburi çekiyoruz. Muhakkik nazar, Bediüzzaman Hazretleri ve emsali olan zatlar nazar ki Risale-i Nur'da hep bunu işliyor. Kader, hadiseleri yazarken illet sebebiyle de zulümden münezzehtir diyor üstadımız. Burada bir adalet vardır. Nedir bunun veçi adaleti? Allah bizden günde 5 vakit namaz istedi. Biz namazı imtisar etmedik, kılmadık. 5 sene boyunca bize bir nevi namaz kıldırdı. Cepheden cepheye süründürdü Allah. Peki buradaki sebep kim? Sebep benim. Ben bir yerde bir zulüm işlemişim, kadere fetva vermişim ve kader sen beni cezalandırabilir misin, bilirsin diye ben buna kader ne yapmış oluyorum? Fetva vermiş oluyorum. Dolayısıyla buradaki hatalı benim. Bir millet, bir ümmet helak olmak istemedikçe Allah onları helak etmez. Kayde bu. Cenab-ı Hak bizden senede 70 hikmetli oruç istedi. Biz nefsimize acıdık, orucu tutmadık, imtisar etmedik. Allah 5 sene boyunca bizi aç bıraktı, bir nevi oruç tutturdu. Dolayısıyla buradaki sebep yine bizim ihmalimiz, bizim kendi nefsimize zulmetmemiz oldu. Kadere de ne vermiş olduk? Fetva vermiş olduk. Ey kader, sen bizi aç bırakabilirsin diye. Cenab-ı Hak fakir fukaraların dualarını bize kazandırsın diye kendi verdiği malından bir kısmından 1/40, bir kısmından 1/10 istedi. Biz ise zekatı vermedik. Cenab-ı Hak bu musibetle müterakim zekatını, birikmiş zekatını aldı. 30/10. Şimdi gelelim tekrar konumuza. Cenab-ı Hak kemal-i kereminden, bu bir ikramdır. Niye? Çünkü iyiliğin hemen muaccel mükafatını Allah veriyor ki devam etsin, artırarak bunu insan ne yapsın? Devamlı işlesin. Peki günahlarda ve seyyiyelerde niye Allah peşi veriyor? Kerem nerede? Ta ki insana bir ruh sıkıntısını Allah versin ve hemen bundan ne yapsın? Çekilsin. Kemali merhametinden ve kemali adaletinden iyilik içinde muaccel bir mükafat. Allah iyilik yaptık mı hemen mükafatını veriyor. Örneklerini okuyacağız. Ve fenalıklar içinde muaccel, peşin bir mücazat derc etmiştir. Hasenatın içinde ahiretin sevabını andıracak manevi lezzetler, seyyiatın içinde ahiretin azabını ihsas edecek manevi cezalar derc etmiştir. Dünyada diyor üstadımız, masiyetin akıbeti, dünyada masiyetin akıbeti ikab-ı uhreviyeye delildir. Allah bize ahirette bunun karşılığında ikab verecek mi? Azap verecek mi? Sen hemen bak, işlediğin fiilin arkasındaki Cenab-ı Hakk'ın sana verdiği hisse, Cenab-ı Hakk'ın sana verdiği ruh haletine, oradan görebilirsin ki ahirette bunun cezası mı var, mükafatı mı var? Ben birisine, diyelim bir mümine kızdığım vakit haksız olarak, Cenab-ı Hak hemen bana bir ruh haletimde bir sıkıntı veriyor mu? Belli ki ikab-ı uhreviyeye, bunun mücessem hali olan cehennemdeki azaba nedir? İşarettir. Mesela, müminler mabeyninde, müminler arasında muhabbet, ehli iman için güzel bir hasenedir. Allah emretmiş. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَ Müminler ancak kardeştir. Birbirinizi seviniz. Bir binanın tuhlaları gibi birbirinize ne yapınız? Yakın durunuz ve birbirinize kenetleriniz, birbirinize destek veriniz. Birbirinizi seviniz. Birbirinizi Allah için sevmedikçe kamil iman etmiş olamazsınız. Kamil iman etmezseniz de cenneti bu manada beklemeyiniz. Çünkü size varmayacak mealinde hadisler var, ayetler var. Bu manada baktığımız vakit, müminler mabeyninde, müminler arasında muhabbet nedir? Allah'ın razı olduğu bir fiil olduğundan hasenedir. O hasene içinde, ahiretin maddi sevabını andıracak, ahiretin maddi mükafatını, sevabını ihsas ettirecek, andıracak, manevi bir lezzet, bir zevk, bir inşirah-ı kalp, bir kalbi inkişaf, Cenab-ı Hak bunun içinde derc etmiştir. Herkes kalbine müracaat etse bu zevki hisseder. Âli cenap ruhlar, ruhları bozulmamış insanlar, kalbi tefessüh etmemiş insanlar hisseder ki ben bir mümini Allah için sevdiğim vakit kalbimde bir inşirah, bir genişlik hasıl oluyor. Bunu herhalde bütün müminler hissediyor. Bu neye işarettir? Hem Allah sana mükafat veriyor, artırman için sana bu manada bir müşevvik, bir teşvik unsuru sunuyor. Hem de bil ki bunun karşılığında ahirette mücessem bir mükafat var. Şimdi malumunuz, bunu kendi içimizde de yani toplum olarak da kullanıyoruz. Mesela eden bulur diyoruz. Bu tabir bize yabancı değil. Eden bulur. Men dakka dukka. Bu da Arapça bir ifade. Yani başkasının kapısını çalanın kapısı da çalınır. Müsaade bunu kullanıyor. Ne ekersen onu biçersin. Şimdi geçiyorsun bir yolda, birisine selamun aleyküm diyorsun. Cevap nedir? Aleyküm selam. Geçiyorsun yolda, bir adama meydan okuyorsun. Karşılığı nedir? Herhalde aleyküm selam demez adam yani. Yani senin ektiğin neyse, biçtiğin o olur. Elma çekirdeği ekip de karşılığında armut alan bir insan olmadığı gibi, iyilik ektiği halde karşılığında bu manada aynı adamdan olduğunu bu manada şey yapmıyoruz. Yani sen iyilik yaptığın vakit muhakkak uzun vadede dahi olsa Cenab-ı Hak sana iyi insanları karşına çıkarır. O insandan ihanet yesen de. İlla aynı insandan bire bir manasında anlasak bazen bu söz havada kalabilir. Bir mümine güldün mü yanlış bir hareketinden dolayı senin başına gelir. Bu da biliyorsunuz bir hadis-i şerifin sanki bir atasözüne dönüşmüş hali. Bir insanı tenkit ettin mi başına gelmedikçe ölmezsin. Sen tenkit et bakalım bir adamı, şöyle şöyle bir hata yapan bir adamdır diye. Cenab-ı Hak senin başına getirmedikçe sen ruhunu almaya enteresan bir şey ya. Allah adil ya. Onun için bu gibi şeyleri Cenab-ı Hak çokça gösteriyor ki bu gibi fiillere girmeyelim. Ceza amel cinsinden gelir. El ceza'u min cinsil amel. Senin amelin neyse karşılığı da o nevden geliyor. Dolayısıyla bu gibi şeyler çokça var. Mesela bazı ayet-i kerimeleri tespit etmeye çalıştık. İzin verseniz bunlardan birkaç tane okumaya çalışalım. Nuh suresi 25. ayet. Mimma khati'atihim ugriqu fa udkhulu nara felem yecidu lahum min dunillahi ensara. Bunlar o günahları yüzünden suda boğuldular. Bakın bir günah işlemişler, hata işlemişler, peygamberi dinlememişler. Dilemedikleri gibi yalanlamışlar. Cenab-ı Hak onları suda boğuyorsa elbette hem adalet var burada hem de hikmet var burada. Abes bir iş yoktur yani. Müminleri gemiye bindiren Allah onların yaptıkları güzelliklere mükafaten onları bindirirken suda onları öteki grubu boğan Allah onların yaptıkları kötü hasletten ve fiillerden Cenab-ı Hak onlar bu manada bir azaba düçar ediyor. Âl-i İmran suresinde 155. ayette iki topluluğun karşılaştığı gün içinizden yüz çevirip kaçanları şeytan ancak yaptıkları bazı hatalardan dolayı yoldan kaydırmak istemişti. Yani şeytan bizimle oynuyorsa bilin ki biz bir yerde günah işliyoruz. Bir yerde hata işliyoruz ve bu hatadan dolayı bizim ruhumuzda bir boşluk oluşuyor ve o boşluktan şeytan bizi ne yapıyor? Yakalayıp bize hataları peş peşe işlettiriyor. Bazen bir hata işliyoruz, arkasından belki 20 hatayı işlemek mecburiyetinde kalıyoruz. Dolayısıyla elimizden geldiği kadar ruhumuzdaki o gibi gedikleri, o gibi açıkları kapatmaya çalışalım ki şeytanın oyuncağı olmayalım. Yoksa şeytan bizimle çok rahat bir şekilde hatalarımız yüzünden bu ayet-i kerimede ifade edildiği gibi oynayabiliyor. En'am suresi 164. ayet. Herkes günahı yalnız kendi aleyhine kazanır. وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ اِلَّا عَلَيْهَا Bir insan neyi kazanıyorsa kendisine, bu manada kendi aleyhinde olanı kazanmış oluyor. Günahlar cihetiyle diyor. Bir ayet-i kerimeyi daha okuyayım. Göklerde ne var, yerde ne varsa hep Allah'ındır. Böyle olduğu için sapıtanı ve doğru yolda olanı pek iyi bildiği, yaptıklarını kaydettiği içindir ki, kötülük işleyenleri yaptıklarının karşılığıyla cezalandırarak, bakın kötülük işleyenleri yaptıklarının karşılığıyla cezalandırarak, iyi hareket edenlere de en güzel mükafatı Allah verecektir. Ya, Necm suresi 31. ayet. İyi ve güzel davranışlarda bulunanlara en güzel mükafat cennet ile, daha da fazlası da Allah'ın cemalini görmek ile olacaktır. Bu da Yunus suresi. Rum suresi 10. ayet. Sonra o fenalık yapanların akıbetleri en fena bir akıbet oldu. Fena iş işleyenlerin neticeleri de fena bir akıbettir. Fena iş işleyen bir insanın iyi bir akıbetle mükafatlandırılması gene bakın adaletine de hikmetine de zıttır. Ya da tersini söyleyelim. İyi işler işleyenlerin de akıbetini gerek dünyada gerek ahirette fena bir şekilde bir tecelliyle karşılaştırılması Cenab-ı Hakk'ın hem hikmetine hem adaletine zıttır. Dolayısıyla iyilik yapanlara iyilik, kötülük yapanlara kötülük vermek, adalet-i ilahiyenin tecellisidir. İyiliğin karşılığı iyilikten başkası başka mı olacak? Rahman 60. Hel cezaul ihsani illel ihsan diye geçiyor. Şimdi tekrar konumuza gelelim. Müminler mabeyninde arasında muhabbet oldu mu? Evet. Kalbi bozulmamış, ruhu tefessüh etmemiş olan herhangi bir insan hisseder ki, bir mümini Allah için sevdim mi, Allah benim ruhuma ve kalbime bir inşirah, bir ferahlık, bir genişlik verir. Bunu Allah niye veriyor? Bilin ki ahirette bunun karşılığı mücessem bir cennettir ve bir teşvik unsuru olsun diye o zaman bunu artırmaya çalış diye Cenab-ı Hak böyle bir mükafatı muaccelen veriyor. Mesela müminler mabeyninde husumet ve adavet bir seyyedir. Allah'ın razı olmadığı bir şeydir, düşmanlık. O seyyye içinde kalp ve ruhu sıkıntılarla boğacak bir azab-ı vicdaniyi Ali Cenab ruhlara hissettiriyor. Ben kendim belki 100 defadan fazla tecrübe etmişim ki, bir mümin kardeşi adavetin vaktinde o adavetten öyle bir azap çekiyordum, şüphe bırakmıyordu ki bu seyyeme muaccel bir cezadır, çektiriliyor. Dolayısıyla müminleri sevmemek, müminlere düşmanlık beslemek, müminlere adavet etmek Allah'ın razı olmadığı bir fiildir. Peki hiç kimse diyebilir mi ki, ya ben filan adama düşmanım ama içimde çok rahat. Böyle bir şey insanın söylemesi, eğer ruhu tefessüh etmemiş bir insan ise mümkün değil. Ama şunu diyebilir, o adam bana çok kötülük yaptı, ben de onu affettim, Allah bir anda içimdeki ağırlıkları aldı. Bunu çok duymuşuz, biz de kendimiz de görmüş olabiliriz. Ben bu adam bana kötülük yaptığı halde ben ona yine kalktım, teheccüde dua ettim. Ama öyle bir rahatım ki elhamdülillah diyen çok insanlar olabiliyor. Ruhu bozulmamış bir insan bunu hisseder. Yine ruhu bozulmamış bir insan, adavet ettiği bir insanın o adavetinden sonra ruhunda hemen bir darlık, bir sıkıntı çektiğini de kendimizden de başkalarından da müşahede etmişiz. Tabii bunun derecesi farklı olabilir. Bazıları kan davalı olabiliyor bazı insanlarla, Allah muhafaza. Yani kan davalı olan bir arkadaşımız vardı. Bakıyorsunuz ki yani ne gecesi gece ne gündüzü gündüz. Dolaştığı vakit hep yanında birisi silahlı. Ondan sonra hayatı böyle sıkıntıda. Bir taraftan acaba çocuğuma zarar verirler mi? Acaba aileme zarar verirler mi gibi. Bu gibi şeylere bir müminin girmemesi, iradesiyle tevessül etmemesi gerekiyor. Çünkü tevessül ettiği vakit Cenab-ı Hak ona bu dünyada da ahirette de cezasını veriyor. Mesela hürmete layık zatlara hürmet. Büyük bir zat oldu, hürmet ettik. Kime? Bediüzzaman Hazretlerine. Kime? İmam-ı Rabbani Hazretlerine. Abdülkadir Geylani Hazretlerine mesela. Şah-ı Nakşibend Hazretlerine mesela. Ya da İmam-ı Azam, İmam-ı Şafii gibi müştehit büyüklerimize. Daha da ileri gidelim, sahabe-i kiramdan herhangi bir zatı gördük değil mi? Ona hürmet ederiz yani. Daha da ilerisi bir peygamberi gördük mesela aleyhisselam. Onlara hürmet ederiz. Onlara yaptığımız hürmetten dolayı canımızı bile ona ne yaparız? Feda ederiz ya. Değil mi? Mesela Mus'ab bin Ümeyr Efendimiz'i, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında ona canlı bir zırh yaptıran neydi? Değil mi? Ona olan o hürmet ve o hürmetten aldığı ilahi zevk, ilahi neşe onun yanında ne yapmış onu? Canlı bir zırh gibi yapmış yani. Değil mi? Bir kale gibi yapmış yani. Hatta öyle anlatılıyor. Bir kılınç darbesiyle Efendimiz Aleyhisselam'a zarar vermeye niyet eden bir müşriğin kılınç darbesine kendi elini, kolunu uzatıyor. Kolunu kesiyorlar. Elhamdülillah kolu kurtuldu diyor. Kolu kesilen Mus'ab bin Ümeyr. Bu çok enteresan bir haleti ruhiye yani. Öyle bir zevk alıyor ki kolunu bile, vücudunu bile görmezlikten geliyor. O acı bile çok gerilere düşmüş oluyor o hürmetten aldığı lezzete karşılık. Ve merhamete layık olanlara merhamet ve hizmet bir hasenedir, bir iyiliktir. Cenab-ı Hak bizden bunu istiyor. Büyük zatlara hürmet edin, küçüklere de, zayıflara da merhamet edin diye. Bunu yapan insanlara da Cenab-ı Hak hasene verir. Bu iyilikte sevab-ı uhrevi ihsas eder derecede öyle bir zevk, lezzet vardır ki, hayatını feda etmek derecesinde o hürmeti, o merhameti ileri getirir. Az evvel sahabelerden misal verdik ya da büyük zatlardan. Üstad Esen'in yeğeni var mesela, rahmetli Übeyt abimiz. üstadın yeğeni. Diyor ki benim yanımda ve benim yerimde şehit oldu. Bitlis Kalesi'nin muhasarası vaktinde Ruslarla yaptığı savaş engamesinde üstadımıza gelecek bir darbeye kendisini siper etmiş ve orada şehit olmuş. Üstadımızın yeğeni. Dolayısıyla bir zevk var, bir lezzet var. Hatta üstadımız diyor ki ben Kosturma'da esaretteyken birkaç ay mesafedeki onun kabrini, onun defin mahallesini bilmediğim halde rüya aleminde ziyaret ettim. Kendisi şehit mertebesinde olduğundan dolayı öldüğünü bilmiyor. Ve benim öldüğümü zannediyor. Peki niye bu mahzendesin? Rusların istilasından korktuğundan dolayı diyor. Üstadımızı merak ediyor. Onun halinden dolayı da üzülüyormuş. Kendisi vefat etmiş. Üstadımız hayatta. Üstadımızın durumundan dolayı üzülüyormuş. Dolayısıyla böyle zatların o yaptıkları fedakarlıklardan dolayı aldıkları muazzam bir zevk var. Bir anne kendi çocuğu için hayatını feda eder ama o hayatını feda ettiği vakitte muazzam bir zevk, muazzam bir lezzet alıyor ki Allah öyle bir halet-i ruhiye veriyor ki onun ölümünü bile ne yapıyor? Göze alabiliyor. Validenin çocuğa merhametindeki şefkat vasıtasıyla kazandığı zevk ve mükafat için hayatını o merhamet yolunda feda etmek dereceye gider. Yavrusunu kurtarmak için arslana saldıran bir tavuk, hayvanat milletinde bu hakikate bir misaldir. Normalde tavuk, korkaklıkta darb-ı meseldir. Yani artık kendisi böyle herkesin bildiği bir vaziyet, bir vaziyeti var. Korkak bir mahluk, tavuk. Kiş diyorsun, sürüsü kaçıyor. Ama arslan gelsin, ondan sonra canavar bir hayvan gelsin ya da işte tilki gelsin, başka bir mahluk gelsin, o tavuk yavruları yanındaysa, yavrularına olan o şefkatten dolayı ne yapıyor? Saldırıyor ya. Kafasını ite kaptırır, arslana kaptırır ama öyle bir lezzet ve zevk alır ki çocuklarını orada bırakıp da ne yapmaz? Kaçmaz. Geçen bir yazı okumuştum da muhakkak hepiniz bilirsiniz çünkü meşhur bir yazıydı. Herkes okumuştur muhakkak. Bir yerde bir orman yangını olmuş. Orman yangınından sonra bir anne kuşun böyle yanarak öldüğünü görüyorlar. Onu kaldırıyorlar, altında canlı olan yavrularını görüyorlar. Yani yavrularını kurtarmak için o anne kuş üzerlerine abanmış, ondan sonra da çocuklarını kurtarmış, kendisi yanmış. Bunu başkaları da bir tilki içinde bu manada böyle bir hadisenin yaşandığını müşahede edip yazmışlar. Tilki de kendi çocuklarının üzerine abanmış, çocukları kurtulmuş, kendisi yanarak can vermiş. 3-4 sene evvel olduğu, hepiniz yine hatırlarsınız, bir kadıncağız Bingöl'de bir canlı bombanın kendisini patlatmaya çalıştığı bir vakitte çocukları yanında yalvarıyor, ne olursun yapma diye, ne olursun patlatma diye, bu kendisini patlatmaya niyet ettiği vakit üzerine abanıyor, kendisi de orada o kadınla beraber, o canlı bombayla beraber ölüyor. Çocuklarını kurtarmanın verdiği bir zevk ve lezzet onun hayatını hiçe saydırtıyor mesela. Yani inşallah şehit olmuştur. Demek merhamet ve hürmette muaccel bir mükafat var. Peşin bir mükafat var. Âli himmet ve âli cenap insanlar onları hisseder ki kahramanane bir vaziyet alıyorlar. Değil mi? Kahramanane bir vaziyet. Benim bu arkadaşlarım kurtulacak deyip kendisini arkadaşlarına feda eden tarihte binlerce insanlar var. Şu büyük zatı kurtarayım diye onun önüne ya mızrağa ya da bir kurşuna ya da herhangi bir hedefe kendisini bizzat orada tutan ve arkadaşını ya da o büyük zatı kurtaran insanların hikayelerle dolu tarihimiz. Dolayısıyla böyle bir şey, öyle bir zevk, öyle bir lezzet veriyor ki o merhamet ve hürmet kendi hayatlarını bile hiçe saydırtabilir. Bu meseleyle alakalı arzu ederseniz yine birkaç hadis okuyalım. Acluni'de geçen 2. cilt 252. hadis. Kim dünyada Müslüman kardeşin ayıbını örterse Allah da kıyamet günü onun ayıbını örter. Bakın yani verilen karşılık amelin cinsindendir. Sen ne yapıyorsun? Bir müminin ayıbını örttüm. Allah da senin bir ayıbını örter. Bu dünyada bilmediğimiz için Aslında Cenab-ı Hak bu dünyada da bizim çok ayıbımızı o vasıtayla örtüyor. Ama onu biz göremiyoruz. Ya bundan dolayı mı acaba, bundan dolayı mı diyemiyoruz onu. Ama inanıyoruz ki bir müminin bir ayıbını örten, bu dünyada bin ayıbı örtülür, ahirette de Cenab-ı Hak ayıplarını örtüyor. Ceza amelin cinsinden. Kim kardeşinin bir dünyevi sıkıntısını giderirse, Allah da kıyamet günü onun bir sıkıntısını giderir. Geldi size bir mümin. Dedi ki, kardeşim, benim böyle böyle bir sıkıntım var ama altından nasıl kalkacağım bilmiyorum. Sen de diyorsun ki, Allah'ın izniyle ben de sana destek vereceğim, yardım edeceğim. Maddi ya da manevi. O sıkıntısının giderilmesi için uğraştınız. Cenab-ı Hak bu dünyada, ceza amelin cinsinden ya, sizin çok sıkıntılarınızı giderir, ahirette de Cenab-ı Hak çok sıkıntılarınızı inşallah izale eder. Yine bir hadis daha okuyorum Acruni'de yine. Allah kullarından ancak merhametli olanlara merhamet eder. Bakın, sıkıntısını giderdin, sıkıntını giderir. Ayıbını örttün, ayıbını örter. Merhametli davrandın, merhamete evet karşılık veriyor Cenab-ı Hak. Dilediğini yap, mutlaka karşılığını görürsün. Bu da Mecmu'uz Zevaid'de geçiyor. Allah'ın emirlerini koru ki Allah da seni korusun. Bir iş yapıyorsun. Allah'ın emirlerini koruyorsun, Allah da seni koruyor. Yani yaptığın cinsten geliyor sana. Bir hadis-i şerif var, 5 maddelik. Bu da İbn-i Mace'de geçiyor, Fiten'de. Bu da çok enteresandır. Bir toplulukta açıktan fuhuş işlenir hale geldiğinde, onlar için taun yani salgın hastalık ve daha öncekilerde görülmeyen hastalıklar ortaya çıkar. Yani sizin insan olarak böyle bir fiili işlediğiniz durumda Allah daha dünyadayken cezanızı verir diyor. Ahirette de zaten onun mücessem cezası baki, o hak baki zaten. Ama dünyada Cenab-ı Hakk'ın razı olmadığı böyle bir fiil işlediniz mi, Cenab-ı Hak aranızda bulaşıcı salgın hastalıklar yayar ve daha önceki insanlarda görülmeyen hastalıkları da ortaya çıkarır. Ölçü ve tartıda noksanlık yaptıklarında kıtlığa maruz kalırlar, geçim sıkıntısı çekerler ve zalim idareciler başlarına geçer. Hadi bakalım, ölçü ve tartıda noksanlıkla siz iş yapın. Cenab-ı Hak size karşını veriyor. Ne verir Cenab-ı Hak? Kıtlığa maruz bırakır. Behlül-ü Dana var. Behlül-ü Dana, Harun Reşit zamanında yaşamış, Evliyaullah'tan bir zattır. Bir gün bir zabıta amiri aranıyormuş çarşıya. Acaba kim zulmediyor, kim adaletle iş yapıyor, kim işini sağlam yapıyor, kim işini sakat yapıyor, bunları denetlemek üzere. Behlül-ü Dana demiş ki, ben olur demiş, ben bu işi yaparım. Ona vazifeyi vermişler. O da çarşıya gitmiş. Bakmış ki birisi tartıda hafif veriyor malı. 1 kilo vereceğine 950 gram veriyor mesela. Gitmiş yanına demiş ki, efendi demiş, senin durumun nasıl? Demiş ki, nasıl geçineyim demiş. Benim durumum çok perişan. Ben mahvolmuşum. 2 yakayı bir araya getiremiyorum. Yine dolaşıyor. Bakmış ki birisi tartıyı gayet ağır koyuyor. 1 kilo vereceğine mesela 1 kilo 100 gram belki daha fazla veriyor. Gitmiş yanına yaklaşmış demiş ki, efendi senin durumun nasıl? Demiş ki, elhamdülillah. Cenab-ı Hakk'a hasbi şükürler olsun. Benim durumum gayet iyi. Bu çarşıda herkes beni tanır. Benim vaziyetim çok güzel. Harun Reşit Efendi'ye gitmiş. Sultana. Demiş ki, sultanım demiş. Bu zabıta işi gereksiz bir iştir. Zaten işin başında bir zabıta var. Herkesin hakkını veriyor. Ya. Siz insanlara zulmedin. Allah da sizi kıtlığa maruz bırakır. Siz insanlara geniş davranın, Allah da rızık kapınızı geniş tutsun, geniş versin. 3. Mallarının zekatını vermediklerinde semadan gelen yağmurdan mahrum kalırlar insanlar. Eğer hayvanlar olmazsa kendilerine hiç yağmur gönderilmez. Ya bakın, zekat vermeyen insanların elbette zekat kadar bir mal elinden çıkacak. Ya boşu boşuna girecek ya da bir musibet gelip alacak. Ya tesadüf yok. 4. Allah ve Resulünün ahdini yerine getirmediklerinde Allah onlara dışarıdan düşman musallat eder. Birbirini gerektiriyor bunlar. Siz Allah'ın ve Resulünün aleyhissalatü vesselam ahdini yerine getirmezseniz Allah size dışarıdan düşman gönderir. Musallat eder. Hem de zalim, hem de hain insanlar. O düşmanlar onların ellerindeki bir takım mallara sahip olurlar. 5. Onların idarecileri Allah'ın indirdiğiyle hükmetmediği ve Allah'ın indirdiğini seçmediklerinde Allah onlara kendi içlerinde dahili fitne verir. Mesela bu gibi şeylere de baktığımız vakit çok ciddi manada bir şey veriyoruz. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmediği vakit idareciler, ondan sonra Allah onlara kendi işlerinde dahili fitne veriyor. El ceza'u min cinsil amel. Maşallah. Hem mesela hırs ve israfta öyle bir ceza var ki, bir insan müsriftir. Ne olur bu insan hali? Cenab-ı Hak israf eden insanın evindeki bereketi kaldırır. Bu insan devamlı dıyk-ı maişe dediğimiz geçim sıkıntısına maruz kalır. Bir insan hırslı oldu mu, hırs sebebi hasarettir kaidesiyle bu insan devamlı kaybeder. Devamlı kazanayım diyen bir insan devamlı kaybetmeye maruz kalır. Mesela karıncayı misal veriyor üstadımız. Karınca diyor, kendisine senede birkaç tane yeteceği halde hırsla çalışır, hırsla deposunu doldurmaya çalışır, ayaklarının altında ezilir. Ama mübarek arı diyor, mütevekkil olduğundan dolayı insanların başı üstünde dolaşır ve en tatlı, şifalı olan balı Allah'ın izniyle, Allah namına insanlara takdim ediyor. Evet. Mesela hırs ve israfta öyle bir ceza var ki, şekvalı, meraklı, manevi ve kalbi bir ceza insanı sersem eder. Ve haset ve kıskançlıkta öyle bir muaccel ceza var ki, o haset, haset edeni yakar. Bakın, normalde haset, karşıdaki insanlara zarar verir diye biliniyor. O da vardır muhakkak. Ama asıl haset, haset edeni yakar, mahveder. Mesela düşünün ki, bir insan hasut bir insansa, kıskanç bir insansa, birisini kıskanıyorsa, bunların kıskançlık unsuru neyse, bazen de maldır, başkalarından başka bir şeydir. Allah ona neyi nasip etmişse, değil mi? Neyi nasip etmişse rakibine, o insanın zoruna gidiyor. Mesela mal olduğunu farz edelim. İkisi beraber başlamışlar ticarete. Ondan sonra birisi ötekinden 3 adım ileri gitmiş mesela. Kazandığı her bir kuruş diğerine batıyor ya. Kazandığı her para diğerine böyle ağır bir yük gibi üzerine biniyor. Kafasına bir kaya çarpmış gibi oluyor. Ya, enteresan bir şey. Dolayısıyla haset eden bir insan muaccel cezasını bu dünyadayken kalbinin ve ruhunun devamlı yanmasıyla zaten cezasını görüyor. Ahirette de mücessem ceza var. Tesadüf yok. Hem tevekkül ve kanaatte öyle mükafat var ki, öyle bir mükafat var ki, o lezzetli muaccel sevap, fakr ve hacatın belasını ve elemini izal eder. Kim tevekkül ederse, Allah ona bereket verir. Kim tevekkül ederse, Allah ona ferahlık verir. Dolayısıyla tevekkül eden bir insanın kalbine, ruhuna, evine onun razı olacağı şekilde Cenab-ı Hak bir inşirah, bir genişlik hasıl ettiriyor. Bu da onun dünyadaki muaccel mükafatı. Hem mesela gurur ve kibirde öyle bir ağır yük var ki mağrur adam herkesten hürmet ister. Ya mağrur bir insan, gururlu bir insan girdiği yerlerde herkesten hürmet istiyor. Ondan sonra gidiyor en böyle baş köşeye oturur. Herkes bana hürmet etsin, herkes bana saygı göstersin manasında. Böyle bir insana hürmet edilir mi? Kürşat? Var mı ya ben böyle bir adam gördüm, çok hoşuma gidiyor. Hemen ona hürmet edeceğim geliyor. Var mı diyecek bir baba yiğit aramızda? Yok. Böyle insanlara hürmet edilmez. Hürmet edilmediğinden dolayı da bu insanlar devamlı bir azab-ı ruhani çekiyorlar. Niye bu insanlar bana hürmet etmiyor? Sen mütevazi ol ki insanlar sana hürmet etsin. Hürmet bekledin mi, Allah seni ne yapıyor? Azaplandırıyor, cezalandırıyor yani. Hem mesela gurur ve kibirde öyle bir ağır yük var ki, mağrur adam herkesten hürmet ister, ve istemek sebebiyle istisgal gördüğünden, soğukluk gördüğünden insanlardan daima azap çeker. Evet, hürmet verilir, istenilmez. Hem mesela tevazuda ve terk-i enaniyette, tevazu gösteren bir insan, enaniyetini terk eden bir insanda öyle lezzetli bir mükafat var ki, ağır bir yükten ve kendini soğuk beğendirmekten kurtarır. Men tevada'a refa'ullah. Kim tevazu gösterirse Allah onu yüceltir. Allah onu yükseltir. Allah insanların kalplerine ona karşı hürmet edilmesini ne yapıyor? O hissi onların içerisinde yaratıyor. Dolayısıyla hiç tanımadıkları bir adam mütevazi ise hemen bakıyorsun ki ya bu adam çok farklı birisine benziyor. Gideyim de ona hal hatır sorayım, ihtiyacı varsa sorayım diye insanların kalplerinde, ruhlarında uyanıyor. Şimdi peygamberlerin kıssalarından birkaç konuyu arz edeyim. Çok enteresan, alimlerimizden Allah razı olsun, Cenab-ı Hak şefaatlerine nail eylesin. Bu meseleler, meşhur meseleler, ayetlerden ders almışlar, bize bu dersleri veriyorlar. Diyorlar ki, mesela Hazreti Lut aleyhisselamın kavmi var, Lut kavmi. Bunların bir nevi zina hükmünde olan bir fiil işleme durumları var. Cenab-ı Hak bunları nasıl cezalandırıyor? Şeriat ülkesinde zina suçunun cezası eğer tahakkuk etmişse, değil mi? Rejimdir. Taşla öldürme. Lut aleyhisselamın durumuna bakıyoruz. Hazreti Lut, kavmin işlediği suç bir nevi zina suçu olduğundan gökten taşlanarak adeta rejim edilmişlerdir. Allah melekler vasıtasıyla onları rejim ediyor. Hem de koca bir nev, koca bir millet. Hazreti Hud'un kavmi var. Hud kavmi, At kavmi diyorlar. Hazreti Hud'un kavmi olan At milletinin en belirgin özellikleri kuvvetlerine güvenmeleriydi. Çok kuvvetli. Meydan okuyorlar. Var mı bize yan bakan? Karşımıza çıkacak bir kuvvet, bir kudret sahibi var mı diye meydan okuyorlar. Gerçekten güçlü, kuvvetli bir yapıya sahip oldukları için azgınlıklarında fırtına gibi esip geçiyorlardı. Fırtına gibi esiyorlar. Ve karşılarına kim gelse ezip geçiyorlar. Peki Cenab-ı Hak bunları cezalandırıyor. Neyle cezalandırıyor? Aynı kaide. El cezau min cinsil amel. Ceza amelin cinsindendir. Bakın, bu şımarıklıklarına karşılık ceza olarak kopan bir fırtınanın önünde duramayıp ezilip durdular. Fırtına gibi saldırıyorlar. Allah fırtınayla onları ezdi. Bir de bana çok garip gelen bir tane daha var. Onu da okuyacağım. Hazreti Salih'in kavmi olan Semud halkı. Kur'an-ı Kerim'de eski ümmetlerle alakalı hadiseler anlatılır. Bir tanesi de Semud'dur. Kendilerine bir mucize olarak gösterilen deveyi kesip yok ettiler. Allah da onların kökünü kazıdı. Ama bakın, el cezau min cinsil amel kaidesini hiç unutmuyoruz. Buraya tatbik ediyorlar alimler. Ayet şu, zulmedenleri ise o korkunç ses tutuverdi de diyarlarında çöke kaldılar. Diyarlarında çöke kaldılar. Sanki hiç orada yaşamamış gibi oldular, ortadan silindiler. Ayet bu. Zulmedenleri ise o korkunç ses tutuverdi de diyarlarında çöke kaldılar. Sanki hiç orada yaşamamış gibi oldular, ortadan silindiler. Hud suresi 66 ve 67. ayetler. Mealindeki ayette amel ile cezanın bu münasebetini görmekteyiz. Adeta keserken zavallı devenin çıkardığı sese karşılık onları da korkunç bir ses yakaladı diyor ayet. Deveyi kesiyorlar ya, o gariban deve, mucize eseri bir deve bu. Ses çıkarıyor. O sese karşılık Cenab-ı Hak sesle onları mahvediyor. Bu bir. Deveyi çöktürüp kesmelerine karşılık onlar da evlerinde çöke kaldılar. El cezau min cinsil amel. Deveyi dünyadan yok edip sildikleri gibi onlar da dünyadan silinip gittiler. Haydi bakalım. Siz misiniz Allah'a kafa tutuyorsunuz? Siz misiniz bu manada bir canavarlık işliyorsunuz? O zaman sizin de cezanız yaptığınız amelin cinsinden olacaktır. Hem mesela suizan ve suitevilde bu dünyada muaccel bir ceza var. Bir insan niye suizan eder? Üstad-ı Seri suizanın kaynağını veriyor. İnsan kendisinde bulunan suyu ahlak vasıtasıyla başkalarına ne yapıyor? Teşmil ediyor. Yani bir insan başkasına suizan ediyorsa kendisinde o problem var da onun için bunu yapar. Onun için bu suizanlı işler. Mesela ben görmüşüm. Adam diyor ki hocam diyor filan yerde çalışanların hepsi hırsız diyor. Bu adam oraya gitmiş olsa, o makam eline geçmiş olsa, bu adam belli ki hırsızlık işleyecek de, zihninin bir tarafında kalmış da, onun için orada olanları bununla ne yapıyor? Suçluyor. Hizmeti ben yeni tanımışım. Tabii bize hocalar geliyor, büyükler geliyor, bizimle beraber üniversite talebesiyiz, oturup bizimle çorba içiyorlar. Bu bizim için aslında muazzam bir hadise. Bir doçent, bir prof gelecek, talebe evine bizimle beraber çorba içip çay içecek. Sohbet için gelecek bizim daireye, ders okuyacak, bizimle oturup hasbihal edecek. Yani bizim gittiğimiz ortamdan bunlar hayal edemeyeceğimiz şeyler. Ama bu hizmetlerin güzelliğinin meyvesidir bu. Biz de bunları bilmiyoruz, yeni tanıyoruz hizmeti. Tabii biz de memlekete gittik, herkese anlatıyoruz. Ya öyle bir cemaat, öyle insanlar, öyle kamil, öyle fazil insanlar ki, ya bir profesör bizimle çay içiyor. Deme ya öyle bir şey olur mu? Evet öyle, neyse. Birisi bana şunu söyledi. Dedi ki hocam dedi. Kardeş dedi. Sen bilmiyorsun dedi. Bunların muhakkak bir menfaati var. Aynı bu ifadeyi bana kullandı. Ama bu dersi okuduktan sonra anladım ki onu ben iyi tanıyorum. Herkes de iyi tanıyor bizim akrabalar, tanıdıklar. Menfaati olmazsa babasına selam vermeyen bir adam. Bakın menfaati olmazsa kardeşinize itimat edin. Babasına selam vermeyen bir adam halisane, samimane, bu iman hizmetinde talebelerinden hiçbir beklentisi olmayan bir öğretim üyesinin gelip onlarla beraber mütevazi bir edayla çay içmelerini menfaati olmazsa bu adam bunu yapmaz, sen bilmiyorsun diyen bir adam. Ama kendisi bir numaralı menfaatperest. Ya bakın, suizan ve sui tevilde bu dünyada muaccel bir ceza var. Men dakka dukka kaidesiyle. Çalarsan başkasının kapısını, çalarlar senin kapını kaidesiyle suizan eden suizanına maruz kalır. Mümin kardeşinin harekatını sui tevil edenlerin, yanlış tevil edenlerin harekatı yakın bir zamanda sui tevile uğrar, cezasını çeker. Mesela Sasseri anne baba hakkını anlattığı yerde 21. mektupta şöyle bir ifade kullanıyor. El ceza'u min cinsil amel kaidesiyle sen valideynine hizmet etmezsen, senin evladın da sana hizmet etmeyecek, hürmet etmeyecektir diyor. El ceza'u min cinsil amel. Sen annene babana hürmet etmezsen. Biz bu dersi bir ara evde okuduk. Rahmetli, ona bir rahmet duası getirelim bütün annelerimize, babalarımıza. Rahmetli Hacı babamla bir okuyoruz bu dersi. Böyle bir durdu dedi ki ya hakikaten ya dedi. Dedim muhakkak bunda bir şey var. Dedim hayırdır dedim bir hatıra mı var? Evet dedi. Daha yeni yaşandığı için taze demek bana anlatıyor. Filan zatı tanıyor musun dedi. Evet iyi tanıyorum dedim. Babamın arkadaşı. Geçen dedi Antep'e gitmişler. Antep'te bir yerde pazarlık yapıyorlar bir mal alacak. Antep bizim doğunun İstanbul'u gibi. Babası da yanında götürmüş babasını. Tabii adam pazarlık yapıyor, konuşuyor ki de bir de babası karışıyor söze. Bir, iki, üç, beş derken sonra demiş ki babacım demiş. Biraz bir sus bir zahmet. Hem bilmiyorsun hem de karışıyorsun. İş karışıyor. Bir zahmet bir susar mısın diye söyleyince babası küçük çocuk gibi başlamış ağlamaya. Ama nasıl ağlıyor? Ya babacım özür diliyorum. Ben bilmeden yaptım, halt ettim, özür diliyorum, elini öpeyim. Şu bu adam durmuyor. Küçük çocuk gibi. Demiş evladım demiş senin o sözüne kırılmadım. Beni maziye götürdü. Nasıl? Aynı bu dükkanda aynı bu sözü ben babama kullanmıştım demiş. Aynı bu sözü bu dükkanda Hacı Orhan benim şeyimdir, şahidimdir. Aynı bu sözü bu dükkanda ben babama karşı kullanmıştım. Allah döndü, dolaştırdı evladıma bu sözü bana aynı yerde söylettirdi. Siirt nere, Antep nere? Arada da belki 20 sene, 30 senelik mesafe var. Gidecek, Allah tekrar onu götürecek. evladı vasıtasıyla onun o kalbine o şeyi saplatacak. Çünkü babasına bir zamanlar o da o sözü saplamıştı. Tesadüf yok. El ceza'u min cinsil amel. Ve hakeza. Bütün ahlakı hasene ve seyyiye bu mikyasa göre ölçülmeli. Ben rahmet-i ilahiyeden ümit ederim ki, Risale-i Nur'dan bu zamanda tezahür eden manevi icaz-ı Kur'an'ı zevk eden zatlar, bu manevi ezvakı hissederler, suyu ahlaka müptela olmayacaklar inşallah. Burada bir kelam-ı kibar var, şiir gibi. Zamanda büyükler kullanmışlar, biz de bunu okuyup sohbeti tamamlayalım. Diyorlar ki arifler, kula bela gelmez hak yazmayınca. Kula bela gelmez hak yazmayınca. Hak bela yazmaz kul azmayınca. Hak kuldan intikamı kul ile alır. Din irfan bilmeyen bunu kul etti sanır. Cenab-ı Hak intikam alıyor. Kimden? Kuldan. Neyle? Kiminle? Yine kul vasıtasıyla alıyor. Din irfan bilmeyen zannediyor ki bunu kul yapıyor. Oysa arkasında kim var? Bütün hükümlerin şahı, padişahı, sahibi, emiri ve her şeyin nasiyesini elinde tutan, perçimini elinde tutan Allah hüküm verir. Ve Allah hüküm verdi mi, sebepleri de istihdam ediyor, çalıştırıyor. Sübhaneke la ilmedene illa ma allemtene inneke entel alimul hakim ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.